5. Ayrım.
Hilmi Efendi Suzan'ın bavulunu büyük odaya çıkardı. Eşyaların gardıroba yerleşmesine yardımcı oldu. Komodinin üzerine iri bir ayna koymuş, hafifçe öne doğru eğmişti. Bakanlar kendisini boy aynasında gibi seyrediyordu. Aynayı beğendin mi? Beğendim Hilmi Bey, zahmet etmişsin. Karnın aç mı? Tokum. Oğlanın işi tamam mı? Tamam Hilmi Bey, bir aylık parasını da verdim. İyi kadındır, iyi bakar. Hilmi Bey Suzan'ı serin kanlı bir zevkle seyrediyordu. Yeni bir hayatın acıdan başka verecekleri yavaş yavaş önüne çıkmaya başlamıştı. İyi paralar kazanacağız. Bu işin sahrası bir kere başladı. Suzan kendi zorluklarını iyi anlamıştı. Güçlü olmak için insanın hayalleri olmalı, hedefleri olmalı diye düşünüyordu. İnsanın kaderi üzerinde mantık yürütmesi, şansını zorlaması gerektiğine inanmıştı. Saygılı ve sadık hizmetin gururunu son bir kere daha kırmaya karar verdi. Hilmi Bey, Nakip Nuri'nin ziyareti devam edecekse başka bir oda boşalt. Mithat Nemli Bey, Nemlizade Han'ın önünde bekleyen kalabalığı selamladı. Kimseyle görüşecek takati yoktu. Hepsine tek bir cümle ile cevap verdi. Tek kelime söyleyecek noktada değilim. Erkeklerin arasından yer açıp saygıyla kapı kenarına sığınmış kadına elini uzattı. Sırtından destekleyerek merdivenlere çıkmasına yardım etti. Saatlerdir kapı ayazından kendini zor tutan kadın boşaldı. Mithat Bey bu kadının gözlerinde kendi halini ağlıyormuş gibi serinledi. İnanın hanımefendi, yapabilecek hiçbir şey yoktu. Bir giyotin her sabah binlerce başı gövdesinden ayırıyor. Rahmetlinin hatırını saymak bana Fatiha okumak kadar huzur veriyor. Lakin hiçbir müdahale şansımız yok. Kadın kendini toparladı. Eski düzgünlüğüne büründü. Mithat Nemli Bey'in önceden hazırladığı zarfı almadı. Mithat Bey efendi, son raddesindeyim. Artık sokağa düşeceğim. Hakkımda kötü düşünenleri benim için siz ayıplayın. İstanbul sokağa düşmüştü. Akıllı olanlar kurnaz, hızlı olanlar telaşlı yaşıyordu. Genç güzel kızlar, el değmemiş tazeler, gün görmüş körpe dullar, orta malı aşifteler gibi tarla başındaki Firuza'daki süslü salonlarda piyasaya çıktılar. Fukara kızlarının çoğu Emrazlı Zührevi Hastanesi'ndeki zabıtlara baş parmaklarının mor mürekkebe bulanmış mühürlerini bastılar. Dengesizliğin de bir ilkesi vardı. Yaşamı düzenli tutmak isteyen birisi artık başkalarını cezalandırmaya başlayan zorbaya dönüşüyordu. İnsanlar isteklerinin karşılanmadığı yerde herkesi suçlu görür. Açlık en büyük ceza, evin erkeği en büyük suçlu gibiydi. Ürkenler bu suçludan bir zorba gibi korkuyor, birazcık yüreklenenlerse bu zorbanın kırbacını kendi sırtında şaklatmayı düşünüyordu. İsa Remzi Bey'in sofrasında kırıntıların bile dil ucuyla yalanıp bitirildiği günlere gelinmişti. Mazlume Hanım bu akşam İsa Remzi Bey'i çocuklarının gelinlerinin önünde rezil etmeyi kafasına koymuştu. Sen de adam gibi memuriyetinin hakkını vermeyi bil. Ne farkın var? Sen de şefsin. Nakip Nuri Bey'i görmüyor musun? Bir eli yağda, bir eli balda. Nahide salonun kapısında göründü. Gelişmiş, dikkat çeken ölçülerde genç bir kız olmuştu. Sofra hazır baba, misafirleri çağırabilirsin. Destegül Halit İbrahim'in altını değiştiriyordu. Bekir karısını ilgiyle izliyor, arada bir kulağını Durmuş'un anlattıklarından ayırıp Destegül'e müşfik bir baba endişesiyle sesleniyordu. Çok sıkma, acıtma çocuğunun canını. Durmuş mutluydu, ihale sonuçları açılmış, Halit Bey'i sırt üstü yıkmışlardı. Gani Bey'in adamı, bu iş tamam, hayırlı olsun diye kendilerini tebrik etmiş, bu onurlu insanların önünde eğilmişti. Durmuş Bekir'i kıskandıracak bir şehvet içindeydi. Uzun bir kahkaha patlattı. O Yahudi'ye, Halit Bey'e hürmetlerimi söyle dedim. Sesindeki kin asıl maksadını şimdi açıklıyordu. Göreceksin Bekir, gümüş suyundaki evi alacağım. O karının gözlerindeki hatır bana gülecek. Gani Bey elindeki bütün fişleri Nefise'nin önüne koydu. İhalenin kaybı ağır yükü ile Halit Bey'i silkelemiş, çok üzmüştü. Doktor Suudi Bey'in verdiği ilaçlar bitmiş, bir tertip daha yaptırıp kullanmaya başlamıştı. Yatıp uyumak istiyordu. Nefise'nin ısrarı ile tekrar kulübe gelmişti. Merdivenleri dinlene dinlene çıkmış, oturma salonunda arkadaşları ile sohbet ediyordu. Son memleket meselelerinden biraz uzak kaldım. Rahatsızlığım artıyor. Sizin duyduklarınız vardır. Enis Fikri Bey, Halit Bey'in giderek bozulan sağlığından endişeliydi. Hoşlanacağı bir iki haberle soruyu geçiştirmeyi, sonra başka konular üzerinde sohbet etmeyi düşündü. Halit Bey konuşmasını sürdürdü. Geçen hafta Sedat Rıza Bey'in bürosunda Monsieur Franco'ya rastlamıştım. Pek endişeli, hatta bitkindi. Ankara'yı üstüne salmalarından korkuyordu. Bu ihtimal hepimiz için. Enis Fikri Bey gizlemenin fayda sağlamayacağını düşündü. Halit Bey'in endişelerini biraz harekete geçirirse Nefise Hanım'ın kumar düşkünlüğüne bir çare olabileceğini hatırına getirdi. Monsieur Franco'yu Aşkale'ye sevk ediyorlar. İlk kafile yarın yola çıkıyor. Bu gece Kadıköy kampına kapatmışlar. Halit Bey yüreğindeki sıkıntıyı yeniden hissetti. Çarpıntısı artıyordu. Bugün Bay Rebben'den aldığı paranın büyük kısmını götürüp vergiye yatırmıştı. Gerisini iki gün içinde yatırması gerekiyordu. Aşkale sürgünlüğü sözü ile bütün vücudu sarsılıyor, gizli tuttuğu sırrın ortağına eziyet edilmesinden korkuyordu. Ya Bayan Nora'yı ihtiyar evinden alıp Aşkale'ye göndermeye teşebbüs ederlerse ne yapardı? Yarın Faik Bey'i ziyaret edip bu işi bir an önce bitirmeyi düşünüyordu. Faik Bey'in kendisine bir yol göstereceği inancındaydı. İzin isteyip salona indi. Kulübün merdivenlerinin karşısındaki geniş camdan deniz görünüyordu. Ağır ağır indi. Deniz enginliğinde yine Harran hayalleri gözlerinin önüne geldi. Salkım Hanım'la Sabit Paşa kır atların sırtına binmiş kendisine doğru dolu dizgin geliyordu. Bahçeye çıkıp serinlik aradı. Aşağıdaki masa bir yangın yeri gibi alev içindeydi. Nefise kendi fişlerini bitirmekle kalmamış, Gani Bey'in önüne sürdüğü kümeyi de tüketmişti. Yeni bir teklifi kabul etmekten utanıp ayrılmak istedi. Mühim değil hanımefendi, bir kaderin ortaklığında sayınız kendinizi. Desteklenmiş para yığınını Nefise'nin önüne koydu. Bugün Halit Bey'in kaybettiği ihalenin ilk avansı. Şimdi Nefise'nin tuttuğu 5 kağıdın talihine boyun eğiyordu. Belki utançlı bir vefa gösterecek, bu yaver gitmeyen talihin yönünü değiştirecekti. Şans Sabit Paşa'nın kır atlarından birinin üstünde alaylı bir gülümsemeyle el sallayıp çok uzaklara doğru dizginlerini boşalttı. Nefise önce bileziklerini, sonra diğerlerini masaya bırakıp dışarı çıktı. Halit Bey bahçedeki fenere tutunmuş portakal renkli ışığın altında denizi seyrediyordu. Dalgalar istekli tazelikle ayaklarına kadar geliyor ama serinleyeceği sırada vakti gelmiş ihtiyar misafirler gibi kaçıyordu. Kendi varlığını bile sezinlemede güçlük çekiyormuş gibi bomboştu. Ustaca tasarlanmış bir hilede kaypak olmamanın yükünü omuzlarında hissetti. Acınacak hale düşmekten korkuyordu. Bu utançlı durumu açacağı kimse yoktu. Hayatı acı yanıyla görmenin önemli bir beceri olduğunu yeni yeni kavramaya başlamıştı. Bütün gücünü topladı. Dilindeki mahareti sonuna kadar zorlayıp konuştu. Ya Rabbi, galiba hiçbir hareketimde sevgini kazanmayı düşünmedim. Her şeyimle merhametine sığındım, o kadar. Serinlik çıkıyor, dikkat et. Geriye döndü. Nefise bütün hafiflemiş haliyle karşısındaydı. Bir efsane kadar güzeldi. Birden o çöküş, o hınçlı anılar kayboldu. Çukursuz, çıkıntısız, dümdüz bir ovanın ortasında heyecanla titredi. Uçsuz bucaksız toprakların zenginliği kafasını doldurmuş gibi güçlendi. İnaçlı bir atın üzerinde hırsla koşmak istiyordu. Mahmuzlarını kısrağın karnına sapladı. Nefise de manevi bir miras hakkı arıyordu. Babam seni çok özlemiş Nora. Nefise bir savaşta fırsatı kullanmayı gururlu kahramanlıktan daha cana yakın bulmuştu. Bütün çirkinliklerinin gerisinde kalmak, hayata en güzel yanıyla karşı çıkmak istiyordu. Sözlerinde yılışmayan bir sıcaklık vardı. Beni öyle çirkin kullanıyorsun ki küçülmekten kendime saygımı kaybettim. Sana karşı koyamıyorum. Belki hala korkuyorum senden. Belki de sevebilecek kimsem kalmadığı için boyun eğiyorum sana. Çöküyorum karşında. Delik deşik bütün duygularımı, düşüncelerimi artık tükettim. Yarın Nefise için yeni bir hayat daha başlayacaktı. Kadıköy kampı denilen yer modanın ucuz otellerinden biriydi. 45 kişilik ilk kafile üçerli dörderli odalara yerleştirilmiş, üstleri iyice aranmıştı. Monsieur Franco 5 kişilik büyük odadaki yataklardan birisine oturmuş, başını ellerinin arasına almış, derin bir üzüntüyle kıvrılıp kalmıştı. Odayı Şekip Adut, Leon Baron, Yargo Istavridis ile paylaşıyordu. 5. yatak boştu. Otelin dört yanı jandarmerleri tarafından sarılmıştı. Sokağın iki ucu tutulmuş, ara sokaklara polisler yerleştirilmişti. Gelen geçen herkes kontrolden geçiyordu. Polis müdür vekili Muzaffer Akal'ın Kırdar'ın gizlice verdiği emir gereğince yumuşak davranıyor. Hatta görüşme isteyenleri kısa da olsa aileleriyle bir araya getiriyordu. Mehmet İzmen'in G listesindeki en yüksek vergili 45 kişi bu küçük otelin odalarında bilinmeyen bir akıbetin çilesini çekmek üzere yola çıkıyorlardı. Beşinci yatağın sahibi bekleniyordu. Polis dört bir yanda seferber olmuş ancak bir türlü Ruben'i bulamamışlardı. İstanbul'un kereste ticaretinde önemli bir payı olduğu sanılan genç Ruben ortalıkta yoktu. Ruben Faik Bey'e ulaşabilmiş ve yalvarmıştı. Bütün varlığımı satsam bile bana konulmuş vergiyi karşılayamam. Servet benim değil babamın diye yakınmıştı. Faik Bey meseleyi tetkik ettirmiş, gerçekten Ruben'in bütün mallarının satılıp vergiye yatırılmış olduğunu öğrenmişti. Babası ortalıkta yoktu. Faik Bey huzursuzdu. Durumu Adalan'a bildirip bütün varlığını vergiye yatırmış bir mükellefin Aşkale'ye sürgün edilmesinin doğru olmayacağını belirterek aracılık rica etmişti. Merkezin reddettiği Ruben için artık insafın yapabileceği bir şey de kalmamıştı. Faik Bey Aşkale sevkiyatı için maliyece görevlendirilmiş müfettiş Emin Kalafat ile otelin girişindeki küçük sert sandalyelere oturmuş bu acıklı durumun hüznünü paylaşıyordu. Polis şefi Ahmet Demir defterdara kendisini görmeye gelmiş olan bir grubun beklediğini haber verdi. Gelenler eski ittihatçılardı. Bazı kafile üyelerinin sağ salim geriye dönüp dönmeyeceklerini soruyorlardı. Eski ittihatçının sesi tedirgin olduğu kadar tecrübeliydi. Bu tecrübede çirkin tehdit terbiyesi gizlenmişti. Ben böyle bir maceranın tecrübesini Selanik'te geçirdim. Emin olmak ihtiyacıyla buradayım. İri yarı ittihatçı gövdesi kadar sesini de geliştirmişti. Fısıldasa borazanla bağrılmış gibi yüksek tonda konuşuyor, bir korku yaratmaya çalışıyordu. Emin Kalafat beklenmedik bir hızla ayağa fırladı. Boyu ancak ittihatçının kemerine ulaşabiliyordu. Kalafat'ın o minnacık bedeninden çıkan ses ortalığı altüst etti. ''Sen ne diyorsun efendi? Bizi Yakup Cemil mi sandın?'' Emin Bey'in küçücük gövdesinde Cumhuriyet ittihatçıları yeni bir savaş açmış, kocamanlaşmıştı. Ruben'i siyah Lincoln'un bagajından çıkardılar. Saçı sakalı birbirine karışmış, dayak hatta ölüm korkusu göz bebeklerine sinmişti. Emin Bey Ruben için yiyecek bir şeyler arattı. Koskoca otelde ağza konacak bir şey yoktu. Üç gündür Şişhane Sinagogu'nun bodrumunda gizlenen bu eski ittihatçı, yakını Musevi genç açlıktan ölmek üzereydi. Emin Bey bir şeyler almak için dışarı çıkarken kapıda sinik bir tahammülle bekleyen kadını gördü. ''Ne işiniz var hanım gecenin bu saatinde?'' ''Ben Leon Baron'un madamıyım. Yolluk için bir şeyler hazırlamıştım. Allah rızası için verin. Bari açlıktan ölmesin.'' Emin Bey bir cennet keşfetmiş gibi mutluydu. Kadını içeri aldılar. Yukarıdan Leon Baron'u çağırdılar. Leon Baron korkulu gözlerle merdivenlerden iniyordu. Karısını görünce kendisini tutamadan ağladı. ''Yoksa seni de mi sürüyorlar madam?'' Karşılığını ödemek isteği doğarsa insanın içinde o zaman iyilikler ortadan kalkar. Madame Baron'un kocası için getirttiği yolluğu Ruben için açtılar. Herkes tok gözlü bir adamın bu telaşlı karın doyuruşunu ibretle seyretti. Madame Baron kocasına sarılmış avuçlarını elinin içinde ısıtmaya çalışıyordu. Başındaki sık örülmüş şalı Leon'un beline dolamıştı. ''Böbreklerin hasta, sakın üşütme kendini. Sana prunol getirdim.'' Bu manzarada hatları yumuşamayan tek çehre polis şefi Ahmet Demir'inde. Faik Bey, Emin Bey'in böyle celallenecek birisi olacağına hiç ihtimal vermiyordu. ''Emin Bey, sizin için bir oda ayırttım. Biraz istirahat edin isterseniz.'' Emin Bey bu şartlarda kendisine ayrılan imtiyazlı odayı utançlı bir hediye gibi geri çevirdi. Hepsi sessizce çekilip gittiler. Utanmadılar. Yüzlerine tükürmek isterdim. Ruben yemeği yarıda kesti. Yolluğun geri kalanını güzelce paketledi. Madame Varon'a yaklaştı. Elini alıp öptü. Ruben'in ölüm korkulu gözlerindeki son birkaç damla yaş bu gösterişsiz ihtiyar kadının damarları çıkmış buruşuk ellerinin çukurlarını doldurdu. ''Madam, bu utancı hiç anmak istemezdim ama sizi unutmayacağım.'' Madame Varon Ruben'e sarıldı, yanaklarını öptü. Hıçkırıktan daha beter bir sesle fısıldadı. ''Monsieur, evinizin adresini veriniz bana. Her gün gider karınıza arkadaş olurum. Değer vermekten sıkıldığımız her şey sonunda amansız bir amaç gibi yakamıza yapışır.'' Madame Varon'u kapıya çıkardılar. Yağmur başlamıştı. Kapının yanındaki iri siyah torbayı aldı. Karanlıkta ne olduğu kestirilemeyen bu iddialı paket için polis şefi tedirgindi. ''Nedir bu hanım?'' Madame Varon elindekini uzattı. Siyah bir atlas torbaya yerleştirilmiş, üzerine sırmadan LV harfleri işlenmiş gösterişli paket Leon'un uduydu. Emin Bey alıp Leon'a uzattı. ''Götürmenize izin verirler mi bilmem ama bu akşam yanınıza alabilirsiniz.'' Bayan Baron otelin karşısındaki kaldırıma geçip bekledi. Yağmurun altında moda koyunu seyretmeye başladı. Kayalıkların üzerine çıktı. Hoşa gitmeyen gerçek sonunda yakasına yapışmıştı. Fırsat karşısında öyle bir hayranlıkla ölüp gidiyordu ki bütün mutluluklara paydos diyebilirdi. Moda otelinin en üst katındaki pencere açıldı. Leon Varon'un sesi boşluğa doğru yayılmak için ilk hürriyetini yakalamıştı. Parmakları tellerin üzerinde gezindi. Ölçüsü iyi ayarlanmış bir çığlık yayıldı. Sahilde sabah rüzgarı ağlarken uyan sen. Leon'un usta parmakları saatlerce re bemol perdesine bastı, durdu. Saracoğlu meclisteki konuşmasını tamamlayıp kürsüden indi. Günlerdir her fırsatta tartışılan varlık vergisi için mebusların bir şeyler söyleyeceği bekleniyordu. Mecliste çıt çıkmadı. Kendisi de hayretler içindeydi. Tebrik için yaklaşan Ağralı'nın konuşmasına fırsat vermedi. Ne o Ağralı, bu sükunette suyumuz mu kaynıyor yoksa? Verginin getirebileceği tehdit çok kişinin söyleyeceğini derin bir sessizlik içine itmiş, herkes boş bulduğu meydanlarda at koşturarak kendi vicdanını rahatlatacak kolay yolları seçmişti. Ağralı işin farkındaydı. Ben bile söylediklerinizden korktum efendim. Hep birlikte Ankara Palası'na doğru yürüdüler. Adalan ile Tekeli arkalarından geliyordu. Meclisten çıkarken Adalan koşup kapıyı açtı. Başvekilin o uzun ve yorgun konuşmadan sonra istirahate ihtiyacı olduğunu düşünmüştü. Başvekil bu ihtiyacı hissettirdi. Aşkale'den iyi haberler geliyormuş. Evet efendim. Kahvelerimizi içerken anlatırsınız. Saracoğlu Ağralı'nın koluna girdi. Biraz ilerlediler. Saracoğlu geri dönüp izleyenlere mutlu bir yüzle baktı. Reis-i Cumhur Hazretleri size takdirlerini bildiriyor. Gözlerinizi öpüyor. Birinci kafile ilk yürüyüşünü tren istasyonundan kalacakları koğuşa doğru yaptı. Gecenin geç vaktinde Aşkale istasyonu simsiyahtı. Ölgün bir şimendifer lambası sadece rayları aydınlatabildi. Bir kırmızı ışık, bir kandil sarısı, uzun süren varış düdüğü, gecenin ayazına dağılan buhar bulutları ile 4 günlük yolculuk sona eriyordu. Kaymakam jandarma kumandanı, emniyet amiri küçük sarı boyalı istasyon binasından çıkıp perona yürüdüler. Parti müfettişi biraz önlerinde duruyor, bu imtiyazlı vaziyetin gelenler tarafından kolayca fark edilmesini istiyordu. Kaymakam tedbirli davranıp eşraftan bir iki yaşlıyı da çağırmıştı. Bu yarım düzine manga Ankara'nın emirlerini uygulayacak bir gönüllü ordusu gibi ilk safta ileri atıldılar. Parti müfettişi biraz durur gibi oldu. Kaymakama döndü. Nükteyi seven birisiydi. Kaymakam bey, gözünü dört aç. Karun'un hazinelerini seyrediyoruz. Aşkale oldum olası böyle bir servet görmemiştir. Kafile vagondan adeta dökülür gibi indi. Jandarma çavuşu göz kararı ile gelenleri boy sırasına dizdi. Jandarma kumandanı sinirliydi. Kıdemleri olsun çavuş, yaş sırasına koy. Çavuş elindeki feneri yüzlerine tutuyor, kaba bir hesapla yaş tahmini yapıp sıraya koyuyordu. Bu yaşlı çehrelerin neden sakalları yok diye düşündü. Kumandana döndü. Takımlar tamamdır kumandanım. Ali, adlarını yüksek sesle oku. Belki içlerinde sağır vardır. Ali ilk kafilenin 45 kişilik listesini okuyup tekmil verdi. Parti müfettişi nükteyi sevdiğini her vesileyle belli etmek istiyordu. Çavuş, insan Allah rızası için bir Müslüman ismi okur. Gülüştüler. Karanlıkta bir ses duyuldu. Benim adım Mehmet Nabi. Arasta meydanında zahireciyim. Bir sıkıntınız olursa gelin efendiler. Bir acı kahvemi içersiniz. Müslümanım elhamdülillah. Parti müfettişi bozuldu. Kaymakam bey, nereden buldunuz bu densizi? Nükteden anladığı yok cahilin. Eşraftır. Cumaları camide vaaz verir. Halk sever, sözünü dinler. Kafileyi jandarma komutanı götürecekti. Çavuş Ruben'i sıradan çıkardı. Kafilenin başına koydu. Bölük çantasını Ruben'in sırtına geçirdi. Yazıcı sensin hemşerim. Aşkale istasyonundan Kışla'ya doğru sessiz bir göç başladı. Ne onlar Aşkale'yi gördüler, ne Aşkale onları seyretti. Karun'un hazineleri gecenin zifiri karanlığında bir kıyam ordusunun esirleri gibi karlara bata çıka yürüyordu. Kaşmir paltolar, ipekle karışık yün kaşkollar, borsolino şapkalar, İspanyol bereleriyle Avrupa sanki Aşkale'yi işgale gelmişti. Jandarma kumandanı kataraktlı bir ihtiyar gözü gibi boru içinden bakarmışçasına Avrupa'yı tanıdı. Kır bir atın sırtındaydı. Atilla'nın Roma seferine çıkarken taktığı tüylü başlığı andıran bir kalpak giymişti. Parti müfettişinin nükte merakından hastalık kapmış gibi etkilenmişti. Ali, bir İstanbul türküsü söyle de hasret giderelim. Ali Hafız çıktığı ilk gecenin heyecanı ile hiç görmediği bir şehrin türküsüne başladı. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider. Leon çavuşun söylediği türküyü zevkle dinledi. Gecenin karanlığında bu yüksek perdeli ses kurt ulumalarına karşı bir varlık ülküsünün verdiği cevap kadar sertti. Çavuş türküyü bitirdi. Mutluydu. Leon da çok mutlu olmuştu. Ağzına sağlık çavuş. Ama meyan perdelerini yanlış basıyorsun. Halit Bey hastaydı. 10 günden beri yataktan çıkmıyor, kendisini biraz iyi hissettiği zaman limonluğa inip bir çay içerek vakit öldürüyordu. Nefise ilk 1-2 gün Halit Bey'in hastalığı ile ilgilenmiş, daha sonra hastalığın geçti ama istirahatinde fayda vardır diyerek her gece kapağı kulübe atmanın yolunu bulmuştu. Gani Bey'in önüne koyduğu fişleri insafsızca tüketiyordu. Gani Bey giderek incelen, yakınlaşan bir ilgiyle Nefise'nin üzerinde istediği etkiyi bırakmış, hatta umduğundan daha çabuk bir sürede bu güzel kadını yakından tanıma fırsatını yaratmıştı. Nefise erken uyandı. Evin erkeğinden hizmetçilerin en kıdemlisine kadar herkesi hayretler içinde bırakan bu alışılmadık gelişme korkutucuydu. Nefise çayı kendisi hazırladı. Gümüş tepsiye koyup Halit Bey'in odasına çıkardı. Halit Bey şaşkınlıkla karısının kendisine gösterdiği yakın ilgiyi değerlendirmeye çalışıyordu. ''Niye yoruyorsun kendini? Hizmetçiler getirirdi.'' ''Başkalarına ait bir şeyi almak hoşuma gidiyor.'' Çay tepsisini getirip Halit Bey'in kucağına yerleştirdi. Boynuna pembe keten bir peçete bağladı. ''Şimdi sen çayını iç, ben seni seyredeyim. Bugün neşelisin. Sarıgüzel'e gitmek istiyorum. Annemi özledim.'' Halit Bey bu işittiklerini inanılacak şeyler gibi saymıyordu. Nefise o eski Sarıgüzel'li cahil, diri ve doğal güzelliğine dönmüştü. Tıpkı koynuna girdiği ilk gece gibi utangaç, ürkek fakat heyecan vericiydi. ''Biraz paraya ihtiyacım var. Anneme bir şeyler almak istiyorum.'' Halit Bey pembe ışıklar içindeydi. Nefise'nin güzelliği, gençliği bütün arzularıyla kabarmış, adamın gözünü dolduran noktaya ulaşmıştı. ''Hayal görüyorum galiba'' diyerek içinde bir güvensizlik hissetti. ''Monsieur Louis'e uğra, ondan al. Ben telefon ederim. Şoför götürsün seni. İstersen anneni, kızını bir müddet için getir buraya.'' ''Şoförü de istemem. Hayatım hep şoförle geçmedi. Şöyle vapura binip püfür püfür bir İstanbul koklamak, sonra tramvaya binip etrafı görmek istiyorum.'' Kocasının yanağını öptü. Halit Bey karısını kendine çekti. Hasta yatağında bu sıcak ve hazırlıklı vücudun tenini koklamak istedi. ''Birazdan çıkacağım. Akşama geç gelirim. Meraklanma. Kendini iyi hissedersen gece kulübe gideriz.'' Nakip Nuri Bey'in kadın düşkünlüğü sarhoş bir anında sadece Durmuş'a verdiği sırrı açığa çıkarmış ve Bekir ile Hilmi'nin bu partide son bir ortaklık daha yapmalarını zorunlu kılmıştı. Kürkçü Mihran'ın malları toptan alınmış, Durmuş'un dükkanında pazarlanacaktı. Herkesin payı önceden belirlenmişti. Bekir, malların bir kısmının yeni aldığı dükkanında satılması için ısrar etmiş, tuttuğunu koparmıştı. Hilmi her iki dükkanın karından pay alacaktı. Hem sermaye koymuştu, hem de ambar kirası ödenecekti. Nakip Nuri Bey Hilmi'nin oteline geldi. Hilmi Bekir'in dükkanındaydı. Suzan ortalığı süpürmüş, taşları siliyordu. Nakip Nuri'yi görünce kusacak gibi oldu. Her yatışında günlerce kendinden iğrendiği bu adam birkaç haftadır ortalıkta yoktu. Yeniden gelişini yadırgadı. Biraz da korktu. Nakip Nuri sırıtarak Suzan'ı seyretti. ''Önce sobayı yak. O da iyice ısınsın. Hadi işine git Nuri Bey. Ben o defteri kapattım.'' Nakip Nuri Bey kolay vazgeçen birisi değildi. Bekir'in dükkanı Durmuş'unkinin tam karşısındaydı. Her iki dükkan farklı yönlerden Sultanahmet Meydanı'na bakıyordu. İkisi de egemenlik kurdukları bu meydanın böbürlü tavırlarla gezen kabadayıları gibiydi. Durmuş dükkanını erkenden açtı. Günlerdir sürdürülen temizlik tamamlanmıştı. Alt kata kürkler yerleştirilmişti. Artanlar yukarıdaki katın raflarına konulmuş, bir kısmı da ortadaki büyük kumaş masasının üzerine gelişigüzel atılmıştı. Maliye memurlarının hoyratça torbaları doldurdukları nadide mantolar alel acele Hilmi Efendi'nin oteline yerleştirilmiş, sonra kardeş payı yapılarak Durmuş ile Bekir'in dükkanına taşınmıştı. Mihran veresesinin serveti eğer akıllı bir polis memurunun müdahalesi olmasa sabaha kadar tüneldeki hanın avlusundaki yağmur altında kalacaktı. Mihran evladını kaybetmiş bir babanın gasilhanede yüzünün yıkanışını seyreder gibi metin fakat hazin bir sabır içinde son töreni bekliyordu. Kürkleri pamuk balyalar gibi bir çuvala doldurup sıkışması için ayaklarıyla üstüne çıkıp bu haraç mezat malına fazladan yer açmaya çalışıyorlardı. Bir ara Mihran kendini tutamayıp ileri doğru fırladı. ''Kıymayın ona, o daha bir bebek kadar saf.'' Mihran'ı ittiler. Bembeyaz vizonu alıp son balyanın üzerine sıkıştırdılar. Son balyayı Durmuş aldı. Gani Bey'in arabası kaymakamlığın köşesinde bekliyordu. Şoför sürekli saatine bakıyor, gecikmenin hesabını kendisinden sorulacakmış gibi endişe içinde kıvranıyordu. Nefise göründü. Bin yıllık bir rüya başlatmış gibi etrafına ılık bir sarışınlık saçarak yaklaştı. Şoför kapıyı açtı. Nefise arabaya bindi. Rahattı. Önce Karaköy'e gideceğiz. Ömer Abetan'a. Gani Bey merak edebilir hanımefendi. Öyleyse indir beni burada. Özür dilerim. Gani Bey'in otomobili arabalı iskelesinde beklemeden ilk vapura bindi. İlk kafilenin sevki tamamlanmış. Aşkale'ye vasıl olduklarını belirten resmi yazı Emin Kalafat'a ulaşmıştı. Telgraftaki ifade açıktı. Kafile zayiatsız olarak muvasalat etmiştir. Stop. İlk içtima ve tehbiri müteakip kafilenin mesut ve sıhhatli olduğu görülmüştür. Stop. Arz stop. Aşkale Kaymakamlığı. Emin Bey telgrafı cebine yerleştirdi. Babasının Yemen cephesinden terhis haberini getiren postacının evde nasıl bir sevinçle karşılandığı gözlerinin önüne geldi. Annesinin bomboş bir hayatta ömür çürüteceğini zannettiği anda verilen haberin gerçek olduğuna bir türlü inanamayıp günlerce nasıl ağladığını hatırladı. Emin Bey elinde taşıdığı büyük paketin ağırlığı ile sağa eğilmişti. Birkaç kısa adım attıktan sonra paketi öteki eline alıyor, küçük vücudunun ihtiyacı olan dengeyi kurmaya çalışıyordu. Siyah atlas torbanın içinde Leon Baron'un udu kim bilir nasıl bir hasretle hapsedilmişti. Suzan Bekir'in dükkanından içeri girdi. Yüzlerce kadın çılgın gibi kürklerin üzerine abanmış kendine uygun bir tanesini bulmak için çırpınıyordu. Önce bu çılgınlığı seyretmek istedi. Bir tilki postu için birbiri üzerine abanmış bu açgözlü telaşın Suzan'a söylediği hiçbir şey yoktu. Hilmi Bey dükkanın asma katından kadınların halini seyrediyordu. Gözü Suzan'a ilişti. Elindekileri olduğu yere bırakıp hızla aşağı indi. Kendinden geçmiş gibi kürklerin üzerine çullanmış Amazonlar ordusunu yararak yaklaştı. Yüzü kireç gibiydi. Ne oldu? Nakip Nuri geldi. Suzan'ın iri elmacık kemiklerinin üzerindeki kocaman çürük hızla göz çukuruna doğru yayılmış bu sadık savaşçının canını yakmıştı. Nefise Ömer Abethan'dan asık yüzle çıktı. Şoförün açtığı kapıda durdu. Gideceğiniz yer uzak mı? Teşvikiye de. Üşümüştü. Arabaya bindi, kendi elleriyle kendini sardı. Nimet aradığı adresi buldu. Kemerli kapının altından geçti. Bahçe tavrumardı. Nahit'in ve Nahide'nin ellerini tuttu. Üçü birden bahçe yolundan yürürken büyük miras bırakmış hatırlı bir aile büyüğünün mezarını ziyarete gidiyor gibiydiler. Ürkek adımlarla ilerlediler. Hilmi'nin hırsla dükkandan fırlaması Bekir'i telaşlandırdı. Arkasından koşmak istedi. Sonra dükkanı kimseye bırakamayacağını anladı. Geri döndü. Ne belası varsa bulsun. İnsan hiç orospuya tutulur mu? Sanki nikahlı karısı pezevengin. Bekir kendisini zorladı. Aylarca sırtında gece yarıları abdest bozmaya götürdüğü can yoldaşı Hilmi'nin o vefalı halini gözlerinin önüne getirmedi. Madame Baron, Ruben'in genç eşiyle heyecan içinde bekliyorlardı. Aralarındaki sıcak dostluk kısa sürede kurulmuş, sürgün belası melal içindeki bu iki çaresiz kadını kanaatkar muhacir kızları gibi dert ortağı yapmıştı. Emin Bey kapıyı çaldı. Kalamış'ta büyük bir bahçe içine oturtulmuş binanın geniş cephesine insanı büyüleyen bir mimari zenginlik yerleştirilmişti. Böyle bir evde dünyaya gelen çocuğun ruhunda kötülüğün barınmasına imkan verilemezdi. Birkaç gün sonra bu konak kim bilir kimin servetine eklenecekti. Emin Bey, Madame Baron'a bir mühlet verilmesi için ricacı olmuş, ancak Ankara'nın baskısı bu müsamahaya fırsat vermemişti. Son günlerin heyecanı içinde adalan hiçbir istirhama evet diyecek durumda değildi. Kalafat emri savsaklıyor, evin satılmasını geciktirmeye çalışıyordu. Kapıyı Madame Baron açtı. Leon'un gidişinden sonra evin bütün hizmetkarlarına yol vermiş, sadece can yoldaşı saydığı bir yaşlı akraba kızını yanında alıkoymuştu. Bazı geceler Ruben'in genç eşiyle bu ihtişamlı konağın misafiri oluyordu. Hoş geldiniz Emin Beyefendi. Misafiri salona aldılar. Emin Bey hayret içindeydi. İstanbul'un o dillere destan servetinin sahibi Leon bu evde mi oturuyordu? Bütün Avrupa eşyasının taşındığı söylenen salon bu muydu? Emin Bey kendisini hatırlı bir Osmanlı paşasının evinde hissetti. Bu evde Türk kokmayan tek eşya duvara yaslanmış piyanoydu. Bu evde İslam olmayan tek kültür piyanonun üzerine konulmuş yedi kollu şamdandı. Bu iki manidar iftila, hapsedildikleri küçük mekanın kaderine razı olmuş iki sığıntı gibi birbirlerine sarılıp boyunlarını bükmüşlerdi. Emin Bey meraklarını gidermek için telgrafı çıkarıp gösterdi. Salimen varmışlar. Sıhhatleri yerindeymiş. Telgrafı Madame Varon'a uzattı. Madame Varon sanki Tevrat okuyormuş gibi huşu içindeydi. Telgrafı Ruben'in genç eşine verdi. Buyurun bir kere de kendi gözlerinizle okuyunuz. Genç kadının gözlerinde mutluluk ve kuşku bir aradaydı. Okudu. Bir süre durdu, bir daha okudu. Ayıplanma korkusunu kolayca üstünden attı. İçtimanın manasını biliyorum. Fakat tebhir ne demektir acaba? Emin Bey nasıl bir tanım vererek karşısındakileri ürkütmeyeceğini düşünürken Madame Varon genç kadının yüreğine su serpti. Buhar banyosundan geçirmek. Sizin anlayacağınız etüf. Genç kadının aklında Alman toplama kamplarının dedikoduları vardı. İster istemez ürperdi. Madame Varon bir anne şefkati içindeydi. Ben Dame de Sion'da okurken iki defa geçtim kızım. Harp zamanlıydı. Bitlenmiştik. Genç kızdık. Saçlarımızın nasıl kesildiğini hatırladıkça hala gülerim. İnanın bana Monsieur Ruben için iyi bir hatıra olacaktır. Salona sessizlik hakim oldu. Emin Bey teselli etmek için geldiği bu sürgün evinden teselli edilmiş bir acılı olarak ayrılabilirdi. Söyleyecek söz bulamıyordu. Udu getirdim. Çok değerliymiş. Arşak Bey'in hatırasıdır. Madame Varon mutlu haberin rahatlığı içinde hatıralarını tazeledi. Bu bahçede mükemmeli aşan fasıllar olurdu. Kemanı Serkis, Udi Arşak, Klarnetçi Parseh Efendiler, Cemil Bey, sizin oturduğunuz koltukta içerdi kahvesini. Musa Süreyya Bey de bu koltukta otururdu. Ben genç kızdım o zamanlar. Aleko'da, Yorga'da delikanlıydılar. Leon da öyle. Durakladı. Misafirini bu konuda sıkıyormuş gibi rahatsızdı. Hiç musiki ile meşgul olmak fırsatı bulabildiniz mi Emin Bey? Mahcup edici bir sual sormuş gibi utandı. Hatıralarına döndü. Bugüne kadar Hazin hiçbir hatırası yoktu. Bu ona güç vermiş, Leon'un sürgüne gönderilmesini feryatsız figansız karşılamıştı. Ben bu evde doğdum. Bir mektep gibiydi. Darül Elhancıların çoğu bu bahçeden geçmişlerdi. Ne zarif hanımlardı. Kemani Kevser Hanım, Udi Yegane Hanım, Kanuni Şeref Hanım, Piyanist Nihal Hanım. Her pazar Union Francis'te hanende Müyesser Hanım'ı dinlemeye giderdik. Madame Varon, Ruben'in genç eşinin yaptığı poğaçalardan birkaç tanesini Emin Bey'in önündeki sehpaya koydu. Kendi varlığının kabul edildiği geçmiş günlerin şimdi böyle hırpalanıp bir kenara atılmasını onuruna yedirememişti. Ağlayacak gibi oldu. Kendisini toparladı. Ruben'in genç eşinin elini tuttu. Cumhuriyeti kurduğumuz yıllardı. Musiki meclislerinin rengi, değeri büyüktü. Rahmetlinin yakın arkadaşları her konsere gelir, ön sırada otururlardı. Yakup Kadri, Nuri Jonker, Fuat Bulca, Yunus Nadi, Naşit Hakkı, Cevat Kerim, İsmail Tekçe. Naşit Hakkı Bey'in usul vuruşlarını seyretmek bir ömürdü doğrusu. Madame Varon sonsuzluğun koynundan gülümseyen bir yakınlık içinde genç kızlık günlerini tazeliyordu. Udu kılıfından çıkardı, kucakladı. Leon'u bağrına basıyormuş gibi mutluydu. Burguların en sonuncusuna bağlanmış maşallah yazısının üzerindeki küçük nazar boncuğunu öptü. Leon'umun akordu hiç düşmez. Yüzünü tellere sürdü. Çehresine Leon'un ellerini teslim etmiş gibi sevinçler içindeydi. Udu kucağına aldı. Mızrabını aradı, bulamadı. Baş parmağı ile tellerde gezindi. Sabah sesi buradan çıkar Emin Bey. Bakınız re bemol ne kadar yorgun. Gani Bey kel kafasındaki birkaç teli boyamış, itina ile tarayıp alnına doğru sanki yapıştırır gibi yerleştirmişti. Yüzü kan boğmuş gibi mordu. Misafirinin gecikmesinden sıkılmaya başlamıştı. Avını yakalamak için çalı arkasında pusuya yatmış tilki gibi sabırla beklemişti. Kapı çalındı. Nefise cesur tavrı içindeydi. Şömineyi yaktın mı? İri kütükler kıvılcımlar içindeydi. Gani Bey elindeki kadehi yeniden doldurdu. Nefise'ye uzattı. Nefise sıra savmaya gelmiş gibi geri çevirdi. Gani Bey kadehi kafasına dikti. İri bir kayaya yapışmış okyanus süngeri gibi içtikçe şişiyordu. Nefise şöminenin önündeki kalın tüylü kırmızı ladik halısının üzerine uzandı. Önce emanetimi. Gani Bey bornozun cebinden emaneti çıkarıp parmaklarının arasında gerdi. Bir süre zevkle seyretti. Sonra parmaklarını gevşetti. Salkım Hanım'ın yakutları bir zebani zıpkınından fırlamış gibi Nefise'nin göğsüne düştü. Çıplak teninde sanki boynuna takılmış gibi giyindiği tek şey oldu. Yüzünün çizgileri gerildi. Gözlerini kapattı. Cehennemin bütün zebanileri hızla bu cennete doğru koştular. Altın fiyatları artıyordu. İkinci kafilenin sevkiyatı bu akşam yapılacaktı. Kayseriya'nın üzerinde dayanılmaz ağırlık vardı. Öğle üzeri apar topar kampa getirilmişti. Akşam sevkiyatı için bekletiliyorlardı. Varlığının tamamını kaybetmişti. Bütün ışıklar sönmüştü. Bir kaba el ruhla bedenin dengesini hiddetle silkelemiş gibiydi. Avukat İbrahim Fuat Bey de Ankara'nın hışmını çekmiş mükelleflerdendi. Kayseriya'nın yanına yaklaştı. İnsan varlığının sonsuz değeri hala içinde. Onu kullanmıyorsun. Kayseriya'nın başında dikilen ağır başlı adamın sözlerindeki şiirden etkilendi. Ben hep kötüden, çirkinden arınmış bir ruhla yaşadım. İyiye, güzele bağlanışım bundandır. Nimet söyleyeceklerinin hiçbirini önceden tasarlamamıştı. İçinden geldiği gibi konuşuyordu. Size şükran borcum var. Hastalığınızı duydum. Çocuklarımı da getirdim. Ellerinizi öpsünler. Hizmetçiler Nimet'i yatak odasına çıkarmamışlar, salonda bekletmişlerdi. Halit Bey ziyaretine gelen bu kadının talep edeceği ricanın merakı biraz da telaşı içindeydi. Giyinip aşağı inmişti. Nimet ve çocukları Halit Bey'i ayakta beklediler. Çocuklar sırayla el öptüler. Sayenizde ev sahibi olduk. Ben Soğan Ağa'daki evi hayatımın en olgun zevki olarak tadıyorum. Kelimeler aradaki ölçülü nefes alışlar, hecelerdeki vurgular Halit Bey'i hayrete düşürdü. Karşısında seziş gücüyle gerçeği yakalamış, haysiyetini idrak etmiş bir kadın vardı. Kaşarlanmış, mecusi meclisinde imanı ile hemen fark edilen bir mümin gibiydi. Nimet Halit Bey'i tahmin ettiği gibi buldu. Sadece biraz daha yaşlı, biraz daha erkek hayal etmişti. Evin bodrumunda bunları buldum. Sizin için mana ifade ettiği muhakkak. Halit Bey giderek ilgisini çeken tavırla Nimet'i seyrediyordu. Nimet ancak itinalı bakıldığında fark edilen bir güzellik taşıyordu. Genç kızlık günlerinden beri kafasındaki erkek hayalinde insanları sevgiyle seyreden sert fakat saygılı bakışlar aramıştı. Öyle bakan bir erkeğin insanı nasıl duygulu okşayacağını düşünür ve utançsız bir teslimiyet ile gözlerini kapardı. Eğer talih kendisine böyle bir erkek kısmet etseydi, kim bilir bu diri vücudu nasıl bir dişi haz ile erkeğine hizmet edecekti. Aklından geçirdiklerinden hiç utanmadı. Kahverengi fotoğrafları uzattı. Halit Bey hayatın ansızın yozlaştığını hatırlatan bu tespitlere talihsiz lekeler gibi baktı. Salkım Hanım'ın bağ evinde çekilmiş fotoğraflarını hep beğenirdi. Onu bir kenara koydu. Aralarından bir tanesini uzun uzun seyretti. Bayan Nora her sabah yaptığı at gezintilerinden birine çıkmak üzere hazırlanmıştı. Fotoğrafın geri planında konağın penceresinden bakan Sabit Paşa'nın meraklı gözleri ve arzuları kolayca görülüyordu. Hayatın bütün güzelliklerinden kam alma emelindeki bu gözlerin kısık merceğinde hileli bir sabır vardı. Tedavisi imkansız bir hastalık gibi musallat olan bu marazi nesil tutkunluğu, ihtişamlı konağın hayatında çözülemeyen kör düğümdü. Halit Bey bir hasret hissi içinde fotoğraflara baktı. Bayan Nora kır ata binmiş gözlerini bağ evine çevirmişti. Sanki bütün hızıyla atı Halit Bey'in üzerine doğru sürüyordu. Nimet getirdiği fotoğraflarla facialı bir şuuru uyandırdığını hissetti. Üzüldü, bir teselli vermek istedi. Hanımefendinin güzelliğini uzun süre seyrettim. Mutluluk duydum. Bereketli güzelliği nerede olsa tanırım. Halit Bey envaline göz koymuş durmuşla bu kadının hiçbir münasebeti olamaz diye düşündü. Yüzünde kendisini zavallı hisseden hayırsız çıkmış evlat azabı vardı. Ne zaman bir güçlükle karşılaşsa meseleden kaçıp çözüm bulmuş gibi rahatlardı. Sabit Paşa'nın aradığı güç yoktu kendisinde. Karşısındaki kadını gıpta ile seyrediyor, öfkenin ölçüsünü kaçırmadan Salkım Hanım'ı Sabit Paşa'yı getiriyordu gözlerinin önüne. Şimdi safları sıkıştırılmış bir ordunun başına geçmeye hazır gibiydi. Nimet bu tedirgin duruma sebebiyet verdiği için özür dilemek istedi. Neyimden incindiniz Halit Bey? Her meseleye çare bulunmuyor hanımefendi, üzmeyin kendinizi. Nimet Hanım kafilesi bahçeyi geride bırakırken Nahit'in cebinde Sabit Paşa terekesinden seçilmiş iri başlı bir cep saati vardı. Kurulursa çalışacaktı. Rıfat Bey müfettişler odasında tek başınaydı. Huzursuzdu. Hafta sonu görüşmeleri için arkadaşlarını bekliyordu. Mesai dağılmıştı. Birazdan her birisi sükun edecekti. Sabah şahit olduğu manzara karşısında tüyleri ürpermişti. Batıya yönelen yolun en hayati köprüsünün çatırdadığını gördü. Mefisto'yu andıran tellalın her şeyi talan etmeye hazır hayaleti gözlerinin önüne geldi. Titredi. Mefisto şimdi siyah pelerinini bir yaşlı kadının üzerine geriyordu. Tellal her şeyi almıştı. Son olarak elini Madame Kaiserya'nın boynundaki haca uzatmış ve çekip koparmıştı. Bu değerli kolyeyi Alpullu fabrikasının şeker torbalarından birinin içine atarken Rıfat Bey'e dürüstlüğünü göstermek istemişti. Müfettişler odası yavaş yavaş dolmaya başladı. Sait Naci Bey mazeret beyan etmişti. Münir Mostar, Fahri Tigrel, Cahit Kayra, Memduh Aytür birlikte geldiler. Bir pansiyonda ömür süren kiracılar kadar birbirlerine yakındılar. Emin Bey bekleniyordu. Şimdiye kadar hiç gecikmemiş olan Emin Bey'in vaktinde gelmeyişi huzursuzluğu artırdı. İstikbalin bürokrasi mimarları sabırsızdı. Rıfat Bey pencereden İstanbul'u seyrediyordu. Memduh Bey Cahit Kayra'ya yaklaştı. Gene nesi var bunun? Malumatım yok. Fikrimi soruyorsan eğer gözlerinden belli ki gönlü kırık. Senin bu müphem merakın beni çılgına çeviriyor Cahit. Cahit Kayra zekası, sezişi hatıralarıyla sınıf arkadaşının hep önde olmaya meraklı hamlelerinden birini daha seyretti. Her gün yeni bir tarihin dirilişini sağlıyormuş gibi yürüyordu. Aristokrat Memduh sinirlendiği zaman çıplak ayakları ile ayvanı kirleten besleme kızlarının bacaklarını kırmaya hazır konak kahyaları kadar sertleşebilirdi. Cahit Rıfat'ın yanına gitti. Rıfat'ın gönlü sahiden kırılmıştı. Düşünsene Cahit, adamın bütün varlığını elinden almışlar. Üryan bir ölü kadar yoksuldu artık. Gözyaşları içinde kıvranan karısına sadece "Madam, şiir defterim nerede, bari onu bana bıraksınlar" diye ağlıyordu. Acılı bir sesle ekledi. Kaiseryan'ın şiir defterini bile şeker torbalarına tıktılar. Memduh Bey yakınlarındaydı. Sözleri cihan şümul bir üslup takınmıştı. Adalet vergiyi az veya çok almak değildir. İnsana bütün haklarını teslim etmek sanatıdır. Memduh Bey'in sözleri Esbak Viyana sefiri Sadık Rıfat Paşa'nın risalesini hatırlatıyordu. Nefise Gani Bey'in arabasına bindi. Çantasında yüklü bir deste vardı. Dün gece kulüpte fırtına gibi esen haberin heyecanına kapılmaması imkansızdı. Mihran'ın kürkleri her kadın gibi Nefise'nin de tenine dokunmuş, huylandırmıştı. Bu haz tadılmadıkça hayatın manası kalmayacaktı. Geç kalmak korkusuyla şoförü zorluyordu. Haydi be miskin adam, haydi be, kaçıracağım. Bekir'in dükkanı kapanmak üzereydi. Hilmi'yi merak ediyordu. Bir çıkmış, bir daha dönmemişti. Gece Kristal'i kutlamaya gideceklerdi. Tabiatındaki ilhamla konuştu. Nerede kaldı bu herif? Gecenin ilk ışıkları yağdı. Tarifi imkansız bir şefkatle gündüzü kucakladı. Mevsim çiçekleri, yemişleri bu saatte mahzundular. İsa Remzi Bey kaç gecedir evine uğramıyor, Samatya'da bir dostunun evinde misafir kalıyordu. Küçük kızı saatlerce maliye binasının önüne bekleşmiş, sonra koşarak babasının bacaklarına sarılmış ağlayamıyordu. Eve dön, ne olur toparla bizi baba. Dağılma başladı. El ele yürüdüler. Şemsi Yeşil'in şekerci dükkanına uğradılar. Dükkanın mermer tezgahına dizilmiş çövenli tahin helvaları dille damak arasında tel tel dağılacak kadar tazeydi. Yuvarlak kalıplara dökülmüş helvaların üzerine küçük luhusa şekerleri nadide mercanlar gibi dizilmişti. İsa Remzi Efendi ile Şemsi Hoca göz göze geldiler. Şemsi Hoca anlıyordu. Helvayı yağlı bir kağıda sardı. Küçük kızın gözlerinde çöküşün hızını gördü. İri kavanozlardan bir iki akide şekeri alıp kızın avucuna sıkıştırdı. Yıkılış devirlerinde bile insanların feyiz aldıkları bir fazilet mutlaka kalır kızım. Sarıl babana. Baba kız çemberli taşa doğru yöneldiler. Yengem bu helvayı çok sever. Yengem evi terk etti. Bir zengin akrabaya sığınmış. Oğlana annem bakıyor. Şemsi Hoca arkalarından bakıyordu. Yüzünde pembe bir nur, dudaklarında bir suzinak tevhidin ilk mısrası vardı. Ela ey cümlenin bir mucidi, bir mübdi-i Allah. Gani Bey'in otomobili Atalar mağazasının önünde durdu. Nefise koşar adımlarla moda manifaturaya yöneldi. Şen şapka, maymunlu, şişman, yanko mağazaları kepenklerini indirmişlerdi. Meydan tenhaydı. Moda manifatura yazısı bezi değiştirilmek için iki yana açılmış çocuk kundağı gibi ıslak ve kokulu rengiyle Sultan Hamam'a yayılmıştı. Bu görgüsüz iddia biraz sonra üzerine çekilen kepenkle bir süre ayıbını örtecekti. İçeriden hafif bir ışık sızıyordu. Nefise kapıyı vurdu, bekledi. Tekrar vurdu. Günlerdir kendisini hülyalara sürükleyen telaş artık son nefeslerini alıyordu. Kapı açıldı. Durmuş'un gözleri gerçeğin de rüyanın da dışına taşmış gibi değersizdi. Kiremit renkli gözlerin hatırı kendisi için gülüyordu. Geç mi kaldım yoksa? İnsan hayatını değiştiren şölenler vardır. Bazen altın çağ gibi açılır, bazen vücudu ve ruhu parçalayıp karanlığın perdesini örter. Durmuş vitrin perdesini örttü. Orak gibi biçtiler, alp çekirgeler gibi üşüşmüşlerdi. Nefise'nin kiremit renkli gözleri hüzünlendi. Gölgeler derinleşip koyulaştı. Kıpkırmızı bir lanet merceği kesildi. Piç talihim bu benim. Yukarıda birkaç iyi parça ayırmıştım. Birlikte çıktılar. Durmuş dolaptan 4 mantoyu sırayla ortadaki büyük kumaş masanın üzerine fırlattı. Kar beyazından kömür siyahına doğru koyulaşan tonlarda 4 vizon cenneti doğdu. Nefise hepsini tek tek denedi. Tenine değen küçük tüylerin okşayışı bir imbikten süzülüp bir damlada toplanmış zehir gibi kıvrandırdı. Emin bir tavırla çantasını açtı. Gani Bey'in destesini masaya fırlattı. Hepsini istiyorum. Talih Durmuş'un da artık. Nefise haznesi tükenmiş, petrol lambası gibi kısıldı, sallanarak söndü. Sırtındakini çıkarıp büyük kumaş masasına attı. Kar beyazı vizonun ipek astarı ceviz masanın üzerine kapandı. Eliyle tüyleri okşadı. Dut yaprağına üşüşmüş ipek böcekleri gibi kıpır kıpırdı. Geri döndü. Kalçalarını masaya dayadı. Ellerini geri atıp kürkün üzerine yerleştirdi. Avuçları ile masa arasında ipek böceklerini eziyormuş gibi bir intikam lezzeti tattı. Gözleri ölmezliğin sevincini duymuş, sonsuzluğun sırrını çözmüş gibi al aldı. İstanbul şafakları ancak bu kadar güzel bir hatırla sökerdi. O kıpkırmızı lanet merceğinde bu hatır renkleniyordu.